Kitabın adı Bıçak Sırtı. Yazarı Osman Aysu. 6. ayrım. 3. bölüm. Lanet olsun, bu komediye alet olmamalıydım diye söylendi içinden Cahit. Yarım saatten beri Nurperi Koç'un çalıştığı binanın çıkışını gören bir yerde sotada bekliyordu. Hava buz gibi soğuktu ve üşüyordu. Ayaklarının üzerinde yaylanıp ellerini hoklayarak sıcak nefesini verdi. Son derece saçma ve anlamsız bir işe kalkışmışlardı. Tülay'ı reddedemediği için kendine de söylenip duruyordu. Bundan önceki iki nöbeti Nizam ve Tülay yüklenmişti. Ertesi sabah verdikleri rapor tam bir fiyaskoydu tabii. Kadın normal saatinde işinden çıkmış ve doğru evine gitmiş. Etiler de 5 katlı bir apartmanda oturuyordu. Kadının 3. katta oturduğunu öğrenmişlerdi. Ama hepsi o kadar. İkisi de gece 10.30'a kadar aptal aptal apartman kapısına yakın bir yerde beklemişler ve sonra dışarı çıkmayacağına kanaat getirerek evlerine dönmüşlerdi. Tabii bu hiçbir şey ifade etmiyordu. Mutlaka kadının bir yere gitmesi şart değildi. O apartmana nöbet sırasında bir sürü tanımadıkları insan girip çıkmıştı. Şayet şüpheleri doğruysa pekala o girenlerden biri Nurperi'nin beklediği ziyaretçi olabilirdi. ''Ben aptal değilim.'' diye homurdandı. Gecenin ilerlemiş saatlerine kadar kadını beklemeye hiç niyeti yoktu. ''Bu gecede doğru evine giderse ben de basıp uzaklaşırım.'' diye düşündü. Yarın da artık bu işten vazgeçmeleri için arkadaşlarını ikna edecekti. Saçma sapan bir zan üzerinde vakit kaybediyorlardı. Saat 6'yı 10 geçe Nurperi Koç kapıda göründü. Kadının bir Toyota Corolla'sı olduğunu çocuklardan öğrenmişti. Gri bir Toyota. Arabayı genellikle binanın önüne park ediyordu. Plaka numarasını onlardan almıştı. 34KL1897. Kadını beklerken arabayı bulmuştu. Kadın çıkınca o da doğru bu gece için babasından ayarladığı Murat Serçesi'ne ilerledi. Arabayı çalıştırdı ve kadının hareketini bekledi. Nurperi etrafıyla hiç ilgilenmiyordu. Arabasına bindi, sol sinyali yanıp sönmeye başladı. Ve Toyota ağır ağır yola çıktı. Araba Gayrettepe'ye doğru yollandı. Yıldız Posta Caddesi'ne girdi. Dedeman Oteli'nin önünde trafik iyice sıkıştı. Balmumcu kavşağına kadar dura kalka ilerlediler. Orada araba zincirli kuyu yönüne saparak hızlandı. Cahit arabayı rahatlıkla takip edebiliyordu. Diğer gecelerden hiç farkı olmadığına inandı. Kadın bu akşam da evine gidiyordu ve muhtemelen bu yağışlı, berbat havada dışarı çıkmayacaktı. Yine de sırf Tülay'a söz verdiği için onu bir süre gözleyecekti. Toyota tahmin ettiği gibi Nispetiye Caddesi'ne saptı. Trafik yine sıkışmıştı. Bu saatlerde trafiğin en çekilmez olduğu dakikalardı. Devamlı dur kalk oluyordu. Cahit sıkıntıdan patlayacak gibiydi. Bir ara ayağı frende beklerken başını sola çevirip baktı. İşte içine garip bir huzursuzluğun düştüğü anda o sırada oldu. Yanında duran lacivert Renault'un içinde tanıdık bir simaya rastlamıştı. Yanılıyor muyum diye dikkatle baktı. Arabanın içinde sarışın, mavi gözlü komiser vardı. Kenan Öksüz, şiir bırakan katil dosyasına bakan polis. Gayri ihtiyari irkildi. Acaba burada ne işi vardı? Yoksa o da Nurperi Koç'u mu takip ediyordu? Tabii tamamen bir rastlantı da olabilirdi. Komisere burada rastlamakla kadını takip ettiği sonucuna varmak hataydı. Belki o da şu an evine dönüyor olabilirdi. Ama bu tesadüf dikkatinin biraz daha yoğunlaşmasına yol açtı. Doğrusu biraz da meraklandı. Trafik yeniden yavaş yavaş akmaya başladı. Cahit şimdi iki arabayı birden kollamak zorunda kalmıştı. Komiserin bindiği Renault'un da önüne geçmesine izin verdi. Böylece iki arabayı da daha hızlı izleme imkanı olacaktı. Toyota sapması icap eden sokağa sapmadı. Demek ki Nurperi evine gitmiyordu henüz. Aslına bakılırsa bu pek de heyecan verici bir şey değildi. Kadının bir yere uğraması kadar doğal ne olabilirdi ki? Bakalım, bekleyip göreceğiz diye homurdandı Cahit. Bir yandan da Renault'u izlemeye devam ediyordu. Toyota, AK Merkez'in önüne gelince kapalı garaja gireceğini anlatan şekilde sinyal vermeye başladı. Gariptir, fakat Renault da aynı sinyali veriyordu. Cahit artık bunun bir tesadüf olmadığına inanmaya başladı. Komiser henüz bilmediği bir nedenle kadını takip ediyordu. Garaja önce Toyota girdi, arkasından da Renault. Birbirlerine biraz mesafeli şekilde park etmişlerdi. Cahit iki arabayı da görebilecek şekilde fakat onlardan biraz daha uzak bir yere arabasını bıraktı. Komiserin kendisini hatırlayabileceğini ihtimal vermiyordu. Levent de cinayet işlenen villanın önünde basına yaptığı açıklama sırasında medya mensupları çok kalabalıktı. O kadar basın mensubunun içinde yüzünü seçip anımsaması hemen hemen olanaksızdı. Fakat kadın görürse rahatlıkla kendisine teşhis edebilirdi. Öyleyse özellikle kendimi kadına göstermemeliyim diye düşündü. Şimdi önünde bir problem vardı. Şayet kadın asansöre giderse aynı asansöre binemezdi. Karşılaşırlarsa kadın onu tanırdı. Binmezse de bu kocaman alışveriş merkezinde bir daha onu kolay kolay bulamazdı. Renault'un içinde arabayı kullanan bir polis daha vardı. Dolayısıyla komiser avantajlıydı. Gerekirse asansöre o memur da binebilirdi. Fakat Nurperi Koç asansörü değil, garajdan üst kata çıkan merdivenleri tercih etti. Cahit rahat bir nefes aldı ve merdivenlere doğru yürüdü. Akmerkez'in en yoğun olduğu saatlerden biriydi. Bütün katlarda kesif bir insan kalabalığı vardı. Cahit acele etmezse kadını gözden kaçıracağını hissetti. Nurperi Koç çok rahattı ve hiç acele etmiyordu. İlk katı çıktığında ağır ağır vitrinlere bakarak dolaşmaya başladı. Yaşı 40'a yakın olmalıydı ama hala gösterişli ve bir genç kız kadar dikkat çekici ve taze görünümlüydü. Yalnız dolaşan erkeklerin hemen ilgisini çekiyordu. Uzun topuklu çizmeler giymişti. Bacakları o yaştaki bir kadın için çok muntazamdı. Genellikle marka mallar satan dükkanların önünde durup oyalanıyordu. Cahit bir yandan da komiser Kenan'ı kolluyordu. Artık kesin kanaat getirmişti. Polis kadının peşindeydi. Ama neden? Bunu henüz anlamamıştı. Yoksa komiser de kadının ifadesine başvurduğunda şüpheli bir beyanını mı yakalamıştı? İtiraf etmek istemese de bu kadında bir numara var galiba diye homurdandı. Aksi halde o cin gibi komiserin kadının peşine takılmasının makul bir nedeni olamazdı. Arabayı kullanan öteki polise bakındı fakat onu göremedi. Nurperi arada sırada kolundaki saate bakıyordu. Bu gözünden kaçmadı Cahit'in. Belki biriyle buluşacaktı. Kadın ilk katta 15 dakika kadar oyalandı. Sonra diğer katları gezmeden doğru yiyecek içeceklerin satıldığı, sinemaların bulunduğu en üst kata çıktı. Komiser kendisini göstermeden kadının peşindeydi. İşin ilginç yanı Nurperi Koç'un peşinde 3 erkeğin dolaştığından habersiz tam bir rahatlıkla hareket etmesi ve kendini emniyette hissetmesiydi. En üst kata çıkınca kadın birini arar gibi çevresindeki kalabalığı araştırdı. Cahit o sırada biraz sıkıntı çekti. Hatta görünmemek için birkaç defa arkaya döndü ve sırtını çevirerek vitrinlere bakmak zorunda kaldı. Tabii bunları oldukça amatörce yapıyordu ama bir yandan da gülümsemekten kendini alamadı. Zira bunca yıllık deneyimli komiser de kadının bakışlarına yakalanmamak için aynı şeyleri yapmak zorunda kalmıştı. Nurperi aradığı kişiyi bulamayınca bir daha saatine baktı ve sinema gişelerinden birine doğru ilerledi. Galiba niyeti başlamak üzere olan seanslardan birine bilet almaktı. Cahit gişelerin önüne fazla yaklaşmadı. Uzaktan bakmakla yetindi. Komiser Kenan daha da mesafeli durmuştu. Ama o anda Cahit hemen kadının yakınında arabayı süren ikinci polis memurunu gördü. Belli ki kadın onu hiç tanımıyordu. O da gişeye yaklaşmış ve kadının arkasından bilet almıştı. Bu ilginç diye düşündü Cahit. Demek kadını sinemanın içinde bile gözden kaçırmayacaklardı. Demek ki kadından bu denli sıkı takibi gerektirecek kadar şüpheleniyorlardı. O sırada bir şey daha yakaladı Cahit. Kadın bileti alıp gişenin önünden ayrılırken peşindeki memur uzakta duran komisere garip bir el işareti yaptı. Önce sol elini kaldırıp iki parmağını gösterdi. Sonra film afişlerinin bulunduğu cam levhalardan birine doğru uzattı. En sonra da sağ elini yumruk yapıp sol elinin iki parmağını yanına getirdi. Cahit önce adamın ne anlatmak istediğini pek kavrayamadı. Fakat kafasını çalıştırınca işareti çözdü. Kadının iki kişilik bilet aldığını, biletlerin 7 seansı için olduğunu kavradı. İşaret ettiği film levhası da hangi salona gideceklerinin sinyaliydi. Zira komiser Kenan hala kadına görünmemek için dikkatli davranıyordu. Öbür polisin işaretleri kimsenin dikkatini çekmemişti. Zaten görülse bile kimse umursamazdı o kalabalıkta. Nurperi Koç merdivenlere doğru yaklaşıp beklemeye başladı. Cahit o sırada boş bulduğu masalardan birine oturmuştu. Polisler gibi sinemaya girip kadını orada da takip etmeyi düşünmüyordu. Şayet biriyle buluşacaksa nasıl olsa onu az sonra görecekti. Kadının beklediği kişinin gecikmesine bozulmuş gibi yüzünde hafif bir asılma olmuştu. Bir daha saatine baktı. Sonra çantasından cep telefonunu çıkararak bir numarayı tuşladı. Bulunduğu yerden konuşmayı işitmesi olanaksızdı tabii. Ama kadının konuşması çok kısa sürdü ve telefonu kapattı. Cahit, herhalde beklediği kişi aramış olmalı diye düşündü. Aradığı kişi hemen gelmek üzere olmalıydı. Zira kadının yüzünde bekletilmekten olan o sinirli hava kaybolmuş, hafif bir tebessüm oluşmuştu etti dudaklarında. Kadınsal bir içgüdüyle çantasına telefonunu koyarken elini saçlarına atıp düzeltmiş ve çantasının içindeki aynaya son bir kere bakarak makyajını gözden geçirmişti. Nurperi merdivenlerden aşağı bakarken birden gülümsemeye başladı. Beklediği kişi geliyor olmalıydı. Cahit dikkat kesilerek boynunu uzattı ve yürüyen merdivenlerden kata çıkanlara bakmaya başladı. Kadın kendinden en az 10 yaş kadar küçük, genç bir erkeğin elini tuttu. Merdivenlerin başında çevreyi hiç umursamadan gelen adamı yanağından öptü ve hemen el ele tutuştular. Bir süre orada fısıldaşarak konuştular. Adam başını sallıyordu hiç durmadan. Sanki kadının anlattıklarını onaylarcasına. Cahit adamı dikkatle incelemeye başladı. Şık ve temiz pak giyimliydi. Sırtında İngiliz kesimi bir trench coat vardı. Bol, reglan ve körüklü. Havacı mavisi, Oxford tipi gömlek giymiş. Eton Koleji öğrencilerinin renginde diagonal çizgili kravat takmıştı. Siyah, kısa kesilmiş saçlı ve oldukça yakışıklıydı. Cahit'e dışarıdaki üniversitelerden birinde lisans ve doktorasını tamamlayarak yurda dönüp iyi para veren şirketlerden birinde doğrudan menajer sıfatıyla işe başlayan gençlerden biri intibaını vermişti. Tek yadırgadığı şey kadının yanında çok genç durmasıydı. Hatta bir ara acaba oğlu olabilir mi diye düşündü ama el ele tutuşmaları ve kadının baygın bakışlarını görünce bu düşüncesinden hemen vazgeçti. Belli ki kadının flörtüydü. Bu Nurperi Koç'un yaşamıydı ve özel hayatı onu hiç mi hiç ilgilendirmezdi. Bu doğruydu da polis bu çifti niye takip ediyordu? Aklını karıştıran da bu oldu. Bir süre oturduğu yerden çifti izledi. Hala merdiven başında konuşuyorlardı. Cahit biraz daha dikkat edince genç adamın huzursuz ve asabi davranışlarını fark etti. Galiba bir konuda tartışıyorlardı. Cahit her şeye rağmen bu takibin anlamsızlığını bir kere daha kabul etti. Neyin peşindeydiler yani? Şimdi bu delikanlıdan katil diye mi şüphe edeceklerdi? Nurperi Koç'un kendilerinden bir şey sakladığını kabul etseler bile bundan katili tanıdığını çıkarmaları son derece yanlış ve uzak bir ihtimaldi. Olay hakkında tek bildikleri cinayetin işleneceği gece iki kadının birlikte eğlenmek için bir gece kulübüne gideceklerinden ibaretti. Hepsi o kadar. Acaba Nurperi'nin yanındaki delikanlı öldürülen Sevim'i tanıyor muydu? Yoksa o gece bu delikanlı da kulübe gelecek miydi? Cahit'in aklına bir soru daha takıldı. Acaba o gece kulübe iki kadın yalnız mı gideceklerdi yoksa yanlarında sevgilileri olacak mıydı? Bu görüntüye bakılırsa Sevim'in de birlikte olduğu birinin varlığını kabul etmek gerekecekti. Şayet birinden şüpheleneceklerse o da şurada duran adam değil Sevim'in sevgilisi olmalıydı. Daha sonra aklı daha da karıştı. Tabii bu tamamen bir varsayımdı. Bir an için hiç tanımadıkları Sevim'in sevgilisinin katil olabileceğini düşünmek mümkündü. Cinayet sebebini bilmemekle beraber adamın onu öldürebileceğini kabul de edebilirlerdi. Ama aynı kişinin duvar dibinde fakir ve emekli bir çimacıyı öldürmesini nasıl açıklayacaktı? İki olay arasında uzaktan yakından hiçbir bağ yoktu. Nurperi'nin peşinde dolaşmak bir kere daha çok anlamsız geldi genç gazeteciye. Hatta öyle anlamsız ki o an yerinden kalkıp hemen evine dönmek istedi. Boşu boşuna zaman kaybından başka bir şey değildi bu yaptıkları. Tam yerinden kalkacağı sırada yakışıklı delikanlının kadını bırakarak yürüyen merdivenlere doğru döndüğünü gördü. İkisi de sinirli görünüyorlardı. Kadının suratı asılmıştı ve uzaklaşan adamın arkasından bir şeyler mırıldanıyordu. Delikanlı arkasına dönüp cevap bile vermeden uzaklaştı. Cahit bir süre daha onları seyretti. Sonra nazarları ileride onları izleyen komisere takıldı. Komiser, sinema girişine daha yakın duran adamına bir işaret vermiş ve yürüyen merdivenlerde uzaklaşan delikanlıyı takibe almasını istemişti. Komiserin yardımcısı hızla merdivenlere seyirtti. Nurperi Koç, heykel gibi yerinde çakılmış duruyordu. Burnundan soluduğu belliydi. Kadın sevgilisiyle münakaşaya girmiş ve terk edilmişti. Cahit, komiserin ne yapacağını bekliyordu. Komiser Kenan sadece kadını gözlemekle yetiniyordu henüz. Anlaşılan kadını takip işini o üstlenecekti. Cahit kararını vermişti. Çok saçma bulduğu bu işe devam etmeyecekti. Yerinden kalktı, Ak Merkez'den çıkmaya hazırlandı. Ayağa kalktığı esnada büyük bir aksilik kadınla göz göze geldiler. Kadının yaşadığı ruh durumu itibariyle görse de kendisini fark etmeyeceğini düşündü bir an ama yanılmıştı. Nurperi Koç'un bakışları bir süre üzerinde kaldı. 4 gün önce büroya gelen televizyoncuyu tanımıştı. Hatta kadının panikler gibi sıkıntıya düştüğünü hissetti. Bu huzursuz an 1-2 saniye sürdü. Sonra kadın ağır ağır sinemanın girişine doğru yollandı. Cahit burada oturup 2 saat filmin bitimini ve kadının sinemadan çıkışını bekleyemezdi. İçinden yüzüne karşı bir şey diyemediği Tülay'a söylenip duruyordu. Bu sıkıntıya onun yüzünden düşmüştü. Kadını takip etmek, hayatındaki kişileri incelemek hiçbir sonuca götürmeyecekti onları. Böyle bir metotla netice alamazlardı. Gerçi polis de kadının bir yalanını yakalamış olmalıydı ki peşine düşmüştü. Ama onlar polisti ve her türlü ele geçirdikleri delile araştırma ve inceleme imkanları vardı. Polis bir tabii ki tahkikatı gizli sürdürüyordu. Muhtemelen Sevim Karagül'ün evinde bazı ipuçları da bulmuş olabilirlerdi. Parmak izi veya katilin kimliği hakkında şüphe uyandıran bazı eşyalar vesaire. Genç adam omuzlarını silkti. Gazetecilik mesleğinde de hep sağduyusuyla hareket etmiş, bir sürü başarıya içinden gelen o yönlendirmeyle erişmişti. Şimdi de bu kadının peşinde dolaşmanın anlamsız olduğunu söylüyordu içindeki his. Kararını verdi ve aşağıya, garaja indi. Az sonra babasından bu gecelik emanet aldığı arabaya atlayıp evin yolunu tuttu. Yarın artık bu oyuna devam etmeyeceğini Tülay'a söyleyecekti. 6. ayrımın sonu sayfa 71. Devamı 7. ayrımda.